Ayrım 6.
Bütün neşesini yitirmiş, içine dönük, asık suratlı bir kız olmuştu. Çünkü yaptığı şeyin bir çılgınlık olduğunu ve haremden kurtulamayacağını biliyordu. Bu kadar tatlı olmasaydı hemen çırak çıkartırlar ve evlenir giderdi. Ama bunu kendisi isteyemezdi ki. Ancak Valide Sultan ya da hünkâr isterse saraydan ayrılabilirdi. Yoksa asla. Bu kadar güzel bir kızı kim çırak çıkartırdı? Bunları düşündüğü bir gün Valide Sultan kendisini dairesine çağırdı. Ona haremdeki kızların yaşantılarıyla ilgili bir şeyler soruyordu ki Sultan Aziz kapıda göründü. Çeşmi dile öyle bir baktı ki sonra onu gözleriyle çırılçıplak soydu. Sonra "Valideciğim," dedi. "Bu bizim Çeşmi dil değil mi? Ne kadar değişmiş, güzelleşmiş. Haremin en güzel dilberi olmuş. Kendisini daha yakından tanımak isterdim." Çeşmi dil utancından kıpkırmızı oldu. Pertevniyan Sultan ne söyleyeceğini bilemiyordu. "Anladım," dedi. "Bir gün tanırsın inşallah." Hünkâr niçin annesinin yanına gittiğini unutmuştu bile. Hemen dairesine döndü ve Sümbül Ağa'yı huzura çağırtarak "Bak Sümbül Ağa," dedi. "Bu akşam ben Çeşmi Dil'le bir şey konuşmak istiyorum. Onu haremden al ve odama getir." Sümbül Ağa bu çeşit emirlere alışıktı. "Zat-ı Şahane'nin emirleri başım üstüne," diyerek geri geri adımlarla huzurdan ayrıldı. Sultan Aziz'in heyecandan kalbi güm güm atıyor, kafası zonkluyordu. Ya Çeşmi Dil? O da hünkârın davetini duyunca çılgına döndü. Nasıl olurdu? Ne yapabilirdi? O Kemal Bey'i seviyordu. Hem de delicesine. Hünkâra nasıl hayır diyebilirdi? Saraydaki kızların hepsi her şeyden önce hünkârın gözdesi sayılırdı. Hünkâr serçe parmağını oynattı mı hepsi onun yatağına gitmek zorundaydılar. Hem zor ne kelime. Bütün cariyelerin yıllardan beri beklediği bu değil miydi? Hepsinin rüyasında hünkârın yatağına girmek, haznedar olmak, ikbal olmak, kadın efendi olmak yok muydu? Çeşmi Dil bir gün böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmemiş miydi? Düşünmez olur mu? Düşünmüştü elbette. Ama hep Yusuf İzzettin'i aklından geçirmişti. Sultan Aziz'i asla. Şimdi hiç sırası mıydı bunun? Tam sırılsıklam aşık olmuşken kafası patlıyordu sanki. Kendini büyük bir çaresizlik içinde buldu ki... Ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kadın hakları daha keşfedilmemişti. Kendinden utanıyor, tiksiniyordu. Yaşam zevkini bir anda yitirdi. Kendini hiç tanıyamıyordu. Kemal'e deli gibi aşık olduğu halde nasıl hünkârın odasına gidecekti? Nasıl? Nasıl? 17 yıldır ne genç kızlık hayalleri kurmuştu kafasında. Genç bir şehzade gelip onu bu saraydan kurtaracak, evlenecekler ve mutlu olacaklardı. Peri padişahının yerini şimdi Sultan Aziz alıyordu. Tanrım, ne büyük bir terslikti bu. Derken kapı vuruldu. Sümbül Ağa'ydı kapıyı vuran. "Sultanım," dedi, "gidiyoruz, acele edelim." Sümbül Ağa hünkârın yatak odasına götürdüğü bütün cariyelere "Sultanım," derdi. Çeşmi Dil o gece bir boğayla güreşti sanki. Ağlamaktan gözleri kan çanağına döndü, sesi kısıldı. Hıçkırıklardan boğazı tıkandı. Zevk almak mı? Asla. Bu bir işkence gecesiydi. Sabahleyin odasına döndü, yatağına kapandı ve hüngür hüngür ağladı. Bir ara kapı vuruldu. Korka korka kapıyı açtı. Karşısında baş haznedar vardı. Kendisine haznedarlığa yükseldiğini bildirmek için gelmişti. 7. Şuhi Cihan Hanım ve Halit Bey. Kızı Meyyali'nin 1875 yılında saraydan gitmesinden sonra Şuhi Cihan Hanım'ın içine bir gariplik çöktü. Sarayda cariyeler, kalfalar ve haznedarlar arasında birçok arkadaşı olmuş, onlarla eğlenip oyalanmış ama kadınlığını hiç yaşayamamış, ruhsal ve cinsel isteklerini herkesten gizlemeye çalışmıştı. Kocası İbrahim Bey'i Kafkasya'da bırakıp İstanbul'a geldiğinden bu yana 18 yıl olmuş, yaşı da 40'a ulaşmıştı. İbrahim Bey ne olmuştu acaba? 2 yıllık evliliğinin tadını hiç unutamamıştı. Sonraki yıllarda Kafkasya'dan gelen göçmenler onların köyünün yıkılıp yok olduğunu, bütün erkeklerin de kılıçtan geçirildiğini anlattılar. Demek İbrahim de orada yok olup gitmişti. Sağ olsa gelmez miydi? İstanbul'a yerleşen Çerkezler Fatma'nın Şuhi Cihan adıyla sarayda yaşadığını biliyorlardı. Şuhi Cihan İbrahim'in ölümüne uzun zaman alışamadı. Hep bir gün kalkıp gelmesini bekledi durdu. İbrahim Bey kızının sarayda sultanlar gibi yaşadığını öğrense sevinçten çılgına dönerdi. Ya Şuhi Cihan'ı saraylı giysiler içinde görse ne yapardı acaba? Karısını saraydan çıkartabilir miydi? Şuhi Cihan her şeyi bırakıp kocasına koşardı herhalde. Yıllarca kafasında bu hayalleri yaşattı. Ama sonra aşkı yavaş yavaş küllendi. Bazen günlerce onu hiç aklına getirmiyor ama sevinçli ya da kederli bir gününde İbrahim mutlaka gelip onun kafasının orta yerine çöküyordu. O zamanlar herkesten kaçıp uzun uzun ağlıyor, kaderine kızıyordu. Harem dairesinde yaşayanlar onu hep çok genç buluyorlar ve güzelliğinden hiçbir şey yitirmediğini söylüyorlardı. Menapirzade Nuri Bey'in Şuhi Cihansın Caninimsin adlı besteyi ondan esinlenerek yaptığını söyleyenler olmuşsa da bu doğru olamazdı. Yakınları Nuri Bey'in Şuhi Cihan Hanım'la hiç karşılaşmadığını söylerlerdi. Üstelik Nuri Bey kendisinden 10 yaş küçüktü. Ama ne çıkar? Onun güzelliği dillere destan değil miydi? Belki bu boş ama hoş bir söylentiydi. Şuhi Cihan Hanım sarayda boş zamanlarını cariyelerin, harem ağalarının acıklı yaşam öykülerini dinlemekle geçirir, onlara dert ortağı olurdu. Sarayda her yaşta harem ağası vardı. Bunların başında Darüssaade ağası yer alırdı. Ona kızlar ağası da denirdi. Harem bölümünde en yüksek rütbe buydu. Ondan sonra baş musahip, musahip ağalar, haznedar ağa, baş kapı ağası, sultan ağaları, valide sultan baş ağası, şehzade lalaları gibi harem ağaları üst düzeyde görevliler arasında yer alırdı. Sarayda harem halkını eğlendirmek için çeşitli törenler, oyunlar da düzenlenirdi. Örneğin baharda ve yazın güzel havalarda bütün harem halkının bahçelere çıkarıldığı da olurdu. Harem ağaları bahçe kapılarını açarak "Halvet!" diye bağırınca bütün kadınlar, harem ağaları, şehzadeler ve sultanlar bahçeye akın eder, akşama kadar orada çeşitli oyun oynar, koşuşur, meyve çiçek toplarlardı. Dolmabahçe Sarayı'nın arkasında bugün Swiss Otel'in bulunduğu bahçe bu tür gezi ve eğlenceler için kullanılırdı. Sarayda o dönemlerde saz takımları da vardı. Dolmabahçe Sarayı'nın meşkhane dairesinde cariyeler için müzik eğitimi yapılırdı. Burada yaşayanlar sarayda düzenlenen musiki toplantılarına katılırlardı. Abdülmecit döneminde saraya piyano ve mandolin de girmiş, mehter takımının yerini de bando almıştı. Haremde yaşayan kadınlar aralarında bekiz, köz ve sürme diye adlandırılan oyunların yanında tavla, domino ve dama da oynarlardı. Sarayda düzenlenen eğlencelerde bazen bale gösterileri, bazen de haremde, sazende ve çengilerin katıldığı saz alemleri yer alıyordu. Bir de padişahın önünde oynanan bir oyun vardı. Hünkârın tahtının önünde tavana asılı billurdan yapılmış yuvarlak bir top bulunurdu. Oyuncu kızlar bu topu yakalamak için padişahın önünde havaya sıçrarlar ve etekleri açılırdı. Padişah da beğendiği kızlara armağanlar verirdi. Ne var ki bu saray eğlencelerinin hiçbiri Şuhi Cihan Hanım'ı mutlu etmiyordu. Meyyale gittikten sonra kendini çok yalnız hissediyordu. Çeşmedili de kendi çocuğu gibi büyütmüştü ama o meyyalenin yerini asla tutmuyordu. Valide Sultan Şuhi Cihan'ın bu yalnızlığını ve suskunluğunu görüyor ve bazen onu karşısına alıp dertlerini dinlemek istiyordu. Yalnız kaldıkları zaman kendi aralarında Çerkezce konuşurlar ve birbirlerine daha yakın olurlardı. Valide Sultan meyyalenin saraydan ayrılmasından bir yıl sonra bir gün Şuhi Cihan Hanım'a "Bak," dedi, "artık sıra sende. Sana yakışacak birini bulayım, evlen. Kendi konağın olsun, git orada yaşa. Daha mutlu olmaz mısın?" "Evet, ama Valide Sultan Hazretleri, ben bunca yıldır sizin emrinizdeyim. Beni cami avlusundan alıp sarayınızda sultanlar gibi yaşattınız. Onlardan hiç ayrı tutmadınız. Kocamın konağında hanımefendi olmaktansa sizin kulunuz olmayı yeğlerim. Her şeyi sarayınızda gördüm. Tanrı'nın talihli kuluymuşum. Beni kurtarıp insan olmayı öğrettiniz. Bana hiçbir zaman halayık gözüyle bakmadınız. Yavrumu 2 aylıkken bağrınıza bastınız. Onu sultanlar gibi yetiştirdiniz, eğittiniz. O sizin sayenizde Arapça, Farsça dersler aldı, bale yapmasını öğrendi. Meyyale'yi en çok sevdiğiniz insanlara layık gördünüz, evlendirdiniz. İkimiz de bütün her şeyimizi size borçluyuz. Ben kocaya varıp da sizi nasıl terk ederim? Senin duygularını çok iyi anlıyorum, sağ ol, beni mutlu ettin. Ama bilirsin, saray kimseye ömür boyu mesken olmaz. Cariyeler çırak olur giderler. Haznedarlar ya kocaya varırlar ya da emekli olurlar. Sultanlar da evlenir, saraydan ayrılırlar. Bizim şurada kaç yıllık ömrümüz var. Hepimiz geçeceğiz. Ben sağlığımda seni de ev bark sahibi ve mutlu görmek isterim. Beni dinle. Senin için çok iyi şeyler düşünüyorum. Bekle biraz, göreceksin. Hiç pişman olmayacaksın. Emirleriniz başım üstüne sultanım. Pertevliya Sultan, Şuhi Cihan'ın tutumundan evliliğe yatkın olduğu kanısına vardı. Bir sırası gelince bunu oğluna açtı ve mabeyinde Şuhi Cihan'ın yaşına uygun bir eş bulunup bulunmadığını sordu. Padişahın hemen aklına mabeyin baş katibi Halit Bey geldi. Halit Bey'in yaşı elinin üstündeydi. Bir süre önce karısını yitirmişti. Abdülaziz annesine bu Halit Bey'den söz edince valide sultan tamam dedi. Hemen bu işi bir yoluna koyalım. Halit Bey için bu bir ferman sayılırdı. Hiç hayır diyebilir miydi? Şuhi Cihan Hanım hemen bir arabaya atlayarak Rumeli Hisarı'na gitti. Konuyu meyyaleye açtı. O da. Aa anneciğim, elbette çok iyi olur. Bunca yıl beni beklediğiniz yeter artık. Siz daha genç sayılırsınız. Çocuğunuz bile olur diyerek annesini destekledi. Hasan Hilmi Bey de kendi çevresinde kısa bir araştırma yaptıktan sonra Halit Bey'in kayınvalidesi için çok iyi bir koca olacağını açıkladı. Ve evlendiler. Şuhi Cihan Hanım Halit Bey'in Beşiktaş'taki konağına yerleşti. Halit Bey gerçekten de ince ve zarif bir adamdı. Şuhi Cihan Hanım'ı kırmamak için elinden geleni yapıyordu. Konakta bir harem ağası, bir kahya kadın, bolulu bir aşçı, bir cariye, bir de uşak vardı. Evin yeni hanımının elini sıcak sudan soğuk suya değdirmediler. Şuhi Cihan Hanım 18 yıl sonra kadınlığının yeniden farkına varmış ve çoktan bir unuttuğu duygularının ve zevklerinin yok olmadığını anlamıştı. Bunları yaşarken bazen utancından yanakları kıpkırmızı oluyor, terler döküyordu. Yeni bir dönem başladı yaşamında. Sarayı artık hiç aramaz oldu. Canı konaktan çıkmayı hiç istemedi. Ama ne yazık ki bu mutluluk uzun sürmedi. Şuhi Cihan Hanım'ın göğsünde bir şişkinlik baş gösterdi. Önceleri pek aldırmadı ama bu şiş zamanla ağrı vermeye başladı. Bu garip bir uğurdu. Evet, doktor çağrılması gerektiğini biliyordu ama çok sıkılıyordu. Bunu uzun süre kocasından gizli tuttu. Bir gün Halit Bey bu uğru fark etti, telaşlandı. Mutlaka bir doktor çağrılması gerekiyordu. Halit Bey ertesi gün gidip sarayın doktorlarından Konstantin Karatodori'yi alıp getirdi. Doktor hastasını uzun uzun inceledikten sonra yatak odasına çıkıp salona geçti. Halit Bey korku içindeydi. Ne oldu doktor bey? Hastamızın durumunda endişe edecek bir şeyler var mı? Diye sordu. Doktor, maalesef Halit beyefendi dedi. Hanımefendide büyük bir uğur var. Hastalık çok ilerlemiş. Yapılacak bir şey yok. Allah'tan ümit kesilmez. Bekleyeceğiz. Aman doktor bey, ne diyorsunuz? Evet, çok yazık Halit Bey, çok üzgünüm. Ama ben ancak ağrılarını azaltacak bir şeyler verebilirim. Başkasına gücüm yetmez. Halit Bey'in gözlerinden yaşlar boşandı. Şuhi Cihan Hanım günden güne zayıflamaya başladı. Kendini çok güçsüz hissediyordu. Bazen yatağında gözlerini tavana dikip dalıyor ve çocukluk günlerini, Kafkas ülkelerinin karlı dağlarını, yaşadığı kasabayı, anasını, kardeşlerini ve İbrahim'i düşünürken içine özlem acıları çöküyordu. Oysa çok zamandır o günleri hiç aklına getirmemişti. Bazen de Ruslardan kaçarken o korkunç araba yolculuğu bir karabasan gibi içine oturuyordu. Nusretiye camisinin önünde bekleyişini anımsadıkça hala içine bir titreme geliyordu. Sonra valide sultan, saray, sultanlar, gözdeler, cariyeler, meyyalenin genç kızı. Ne tatlı günlerdi onlar. Bir daha hiç yataktan kalkmamasının korkusu düştü içine. Daha 43 yaşındaydı. Hiç bu yaşlarda ölmek olur muydu? Günden güne eriyor, sönüyordu. Hiçbir şey artık onu avutamıyordu. Ne Halit Bey ne de kızı. Göğsünde ve boğazında bir şeyler düğümleniyor, içi burkuluyordu. Ne zaman bir şeyi çok üzülse içi böyle burkulur, ağzı kururdu. Bazen de acaba ölmek daha mı iyi diye düşündüğü oluyordu. Ama cennete, cehenneme, öteki dünyaya hiç inanmamıştı. Her şeyin burada biteceğini biliyor, bundan da hiç korkmuyordu. Ama ölüme daha çok var deyip geçiyordu. Çok yokmuş meğer. Bir gün yine böyle kara düşüncelere dalmışken kendinde gözlerini açacak güç bulamadı. Durmadan başı dönüyordu. Bütün yatak odası, tavan, lambalar, aynalar, pencereler sonsuz bir hızla dönmeye başladı. Gözleriyle eşyaları artık izleyemez olmuştu. Her şey kanatlanmış uçuyordu sanki. Genç bir kızın mırıldandığı bir türkü takıldı kafasına. Kız yanık bir Kafkas türküsü söylüyordu. O türküyü duyalı kim bilir kaç yıl olmuştu. Sıkıldığı zamanlar hep onu mırıldanırdı. Kız ne güzel söylüyordu o Kafkas türküsünü. Belki de o kız kendisiydi, belki de kız kardeşi. Sonra o ses dindi. Bütün sevdiği türküler ve şarkılar geçti kafasından. Sonra meyyale geldi gözlerinin önüne. 12 yaşındaydı. Yeşil çimenler ve beyaz çiçekler arasında bale yapıyordu. Bir ara acılarını unutur gibi oldu. Belki de artık hiç acı duymuyordu. Sonra türküler, sesler ve kızlar çekip gittiler. Karlı Kafkas dağları Boğaziçi kıyılarına gelmişti sanki. Ama onlar da yok oldu. Her şey teker teker bulutların gerisine uzandı. Ölüm bu muydu acaba? Dışarıda bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyordu. 8. Harem ağlarının çilesi. Harem ağlarının içlerinde hünkâra ya da valide sultana hediye edilmiş olanlar da vardı. Selim Ağa işte böyle bir ağaydı. Sudan'dan kaçırılmış ve Mısır'da Hıdiv İsmail Paşa'ya hediye edilmişti. Hıdiv o zamanlar 12-13 yaşlarında olan bu genci birkaç yıl sonra Pertevniya Sultan'a hediye etti. Selim Ağa zayıf, uzun boylu, temiz yüzlü bir zenci delikanlısıydı. Önceleri hiç Türkçe bilmiyordu. Sarayda Sudan'dan getirilmiş olan harem ağalarını buldu. İlk başlarda derdini onlar aracılığıyla anlatıyordu. Sonra yavaş yavaş Türkçe öğrendi ve kendini sevdirdi. Pertevniyan Sultan Selim Ağa'yı çok tutmadı ve onu Şuhicihan Hanım'ın hizmetine verdi. Selim Ağa sarayın bu zarif ve ince kadınına hizmet etmekten çok mutlu oldu. Yıllarca onun odasının önünden ayrılmadığı bir dediğini iki etmedi. Öbür harem ağalarıyla dostluk etmez oldu. Selim Ağa'nın Şuhicihan Hanım'a bu düşkünlüğü bütün cariyelerin dikkatini çekiyor. Hanımefendi vallahi bu zenci size aşık diyorlardı. Ama Selim Ağa bu duygularını belli edecek hiçbir davranışta bulunmuyor ve hep başını önüne eğerek konuşuyordu. Şuhicihan Hanım'ın Halit Bey ile evleneceğini duyunca çok bozuldu. Herhalde çok kıskandı onu. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bir gün sıkıla sıkıla ne olur hanımefendi dedi. Beni de yanınıza alın. Size hizmet ederim. Hiçbir şey istemem. Şuhicihan, aa elbette neden olmasın dedi ve konuyu Pertevniyâ Sultan'a açtı. O da, Şuhicihan dedi, düşündüğün şeye bak elbette Selim Ağa'yı sana verdim gitti. Senin yanında o da mutlu olur. Burada zaten hiçbir işe yaradığı yok. Selim Ağa deli oldu. Sevinçten ve Şuhicihan Hanım'la birlikte Halit Bey'in evine taşındı. Ama orada da pek mutlu olamadı. Hanımefendisini kıskandığı her halinden belli oluyordu. Ne zaman Halit Bey konağa gelse keyfi kaçıyor ve suratı asılıyordu. Şuhicihan Hanım'ın hastalığı sırasında o da süzüldü, eridi, yüzü büsbütün karardı. Hanımefendi ölünce de üzüntüden kahroldu. Bir daha saraya dönemezdi. Halit Bey'in konağında kalmak ona çok acı gelecekti. Ne yapacağını bilmiyordu. Kara düşüncelere daldı. Günlerce ne yedi ne içti. Hep çocukluğunu geçirdiği kendi ülkesini Sudan'ı düşünüyordu. Güneyde Kordofan'ın bir köyünde dünyaya gelmişti. Bütün çocuklar çırılçıplak dolaşırlardı. Ormandan yabani hayvan sesleri gelir, ağaçlarda rengarenk kuşlar uçuşurdu. Yağmur mevsimi nasıl bir yağmur yağardı orada. Sonra güneş açar, ortalık yemyeşil olur, sularda oynaşırlardı. Kaç yıldır o mutlu yoksulluk günlerini hiç aklına getirmemişti. Arap köle tüccarları onu Hartum'a götürmüşlerdi. Oradan da Kahire'ye. Ne kötü günlerdi o günler. Şuhi Cihan Hanım'ı tanıyınca bütün acılarını, çektiği işkenceleri unutmuştu. Ama onun ölümünden sonra dünyası yine kapkara olmuştu. Halit Bey evi bir doktor getirtti. Selim Ağa'nın verem olduğu anlaşıldı. Hastaneye kaldırıldı. Şuhi Cihan Hanım'ın ölümünden 6 ay sonra da o da göçüp gitti. Ama gittiği yer ne saraydı ne de Suda. Bir zamanlar Beşiktaş, Bostancı, Göztepe ve Kadıköy semtlerinde kıvırcık saçları ağarmış, beli iki büklüm olmuş yaşlı harem ağaları yaşıyordu. Bunlar teker teker yok oldular. Nadir Ağa'nın Göztepe istasyonunun arkasında büyük bir köşkü vardı. Köşkün önündeki çayıra da Nadir Ağa çayırı denirdi. Kendisini tanıyanlar Nadir Ağa'nın eski günlerden söz edilmesinden hiç hoşlanmadığını anlatırlar. Nadir Ağa Göztepe'de bir dükkan açmış ama yürütememiş ve İş Bankası'nda ufak bir iş bulmuştu. Para durumu pek parlak olmayan Nadir Ağa sonraları köşkünü Profesör Abdullah Kemal'e satarak Nuri Ağa'nın köşküne taşındı. Nuri Ağa saraydan bir Çerkez cariye ile evliydi. Tekelde çalışırdı. Harem ağalarının Beşiktaş'ta bir yardımlaşma cemiyetleri vardı. Nadir Ağa cemiyetin başkanıydı. Mirasçısı olmayan harem ağaları mallarını bu cemiyete bırakıyorlardı. 1960'lı yıllarda 3 harem ağası hayatta kalmıştı. Biri Sadi Yalım Ateş Tuzla'da yaşıyordu. Ağzını açıp tek kelime söylemiyordu. İkincisi Cafer Ağa. Darül Acize'de yatıyordu. Üçüncüsü de Sultan Reşat'ın ağalarından Hayrettin Efendi. Bu son harem ağasının boyu 2 metreye yakındı. Çok sevilen, sayılan, zarif, iyi kalpli, duygulu ve efendi bir insandı. Bostancı'da tren yolu üzerinde bahçeli bir evde saraylı bir hanımla yaşıyordu. Saraylı hanım da uzun boylu, elmacık kemikleri çıkık, zarif ve eskiden çok güzel olduğu belli olan Çerkez kökenli bir hanımefendiydi. Nerede birlikte olmuşlar ve birlikte yaşamaya ne zaman karar vermişlerdi? Ama yaşamlarını birlikte sürdürüyorlardı. Gözlerinde hep bir zamanlar sarayda yaşanmış gizli bir aşkın izleri vardı ama açık vermiyorlardı. Hayrettin Efendi saraylı hanıma karşı hep çok saygılı, iki büklüm, gözleri önüne eğik bir havadaydı. Kim bilir bir zamanlar aralarında neler geçmişti, nasıl ve ne güç koşullar altında sevişmişlerdi. Rastlantılar onları bir araya getirmişti ama bu beraberlik hiç tadına varılmamış gizli ve güçsüz bir aşkın izleri olarak görünüyordu. Hayrettin Efendi ölümünden bir yıl kadar önce Bostancı'da hat boyundaki evinde bir yakınına yaşam öyküsünü anlatmıştı. Çocukluğumu dün gibi anımsıyorum. Ben Habeşistanlıyım. Galla kabilesindeniz. Gallalılar Müslümandır. Benim adım Gülnata idi. Hiç adımı unutmadım. Anamın babamın sesi hala kulaklarımda. Damları sazlarla örtülü kulübelerden oluşan ufak bir köyde yaşıyorduk. Çok mutluyduk. 7-8 yaşlarındaydım galiba. Kendi yaşımdaki çocuklarla köyün önündeki alanda oyun oynuyorduk. Neydi oynadığımız? Oyun anımsamıyorum. Her gün aynı oyunu oynar çok eğlenirdik. Kırlarda koşar, birbirimizi yakalamaya çalışırdık. O zamanlar top daha bizim oralara girmemişti. Yine bir gün böyle koşuşturup duruyorduk. Birden birkaç atlı belirdi çevremizde. Bizim insanlara benzemiyorlardı. Yüzleri daha açık renkteydi, ellerinde silahlar vardı. Atlarından inip hepimizi teker teker kucaklayıverdiler. Neye uğradığımı anlayamadım.